Ayrım 25. Yaşanmayan Zaman. Özgürlük Yolları 2. Jean-Paul Sartre. Sayfa 202. Ardında gar vardı ve trende Gomez, ayakları karşıki kanepeye dayalı, ayrılık sahnesini kısa kesmişti. İstasyonlarda öpüşmekten hoşlanmıyorum demişti. Sara kocaman mermer merdivenden iniyordu. Tren istasyondaydı daha. Gomez ayaklarını karşıki kanepeye dayamış, sigarasını içiyor ve okuyordu. Ayaklarında inek derisinden yepyeni güzel ayakkabılar vardı. Kompartmanın kanepesinin gri renkli kalın kumaşı üzerinde yepyeni ayakkabıları görünüyordu. Birinci sınıftaydı. Savaş karlı işti. Nefret ediyorum diye düşündü. Nefret ediyorum ondan. Kupkuru ve bomboştu içi. Bir an pırıl pırıl denizi, limanı, gemileri gördü. Sonra hiç. Karanlık yüzlü oteller, çatılar ve tramvaylar. Pablo, koşma öyle. Yavaş in, yavaş düşeceksin. Çocuk birden durdu. Basamaklardan birinde bir ayağı havada durdu, baktı. Matthew'yu görecek. Benimle bir gün daha kalabilirdi ama o Matthew'yu seçti. Avuçları ateş gibi yanıyordu. O burada, yanımda olduğu günler bir cehennem azabıydı bu. Ama şimdi gitti, gitti ve ben ne yapacağım bilmiyorum. Küçük Pablo ciddi bir ifadeyle baktı. Babam gitti mi? Diye sordu. Tam karşılarında bir saat vardı. 1:35 geçtiğini gösteren bir saat. Tren kalkalı 7 dakika olmuştu. Evet dedi Sara. Gitti. Pablo gözleri parlayarak tekrar sordu. Dövüşecek mi orada? Hayır dedi Sara. Bir arkadaşını görecek. Evet ama sonra orada dövüşecek değil mi? Sara sonra dedi. Gidecek. Orada başkalarını dövüştürecek. Pablo son basamaktan bir öncekinde durmuştu. Dizlerini dikkatle büktü ve ayaklarını birleştirerek sıçradı, kaldırıma düştü, döndü, gururla annesine baktı. Soytarı diye düşündü Sara. Döndü, çocuğa gülümsemeden kocaman mermer basamaklı merdivene baktı. Trenler başının üstünde geçiyor, duruyor, geçiyordu. Gomez'in treni batıya doğru gidiyordu. Dik kayalar ya da evler arasından. Gar boştu şimdi. Başının üstünde güneşle ve dumanla dolu, kül rengi bir dev kabarcık, bir şarap ve pas kokusu. Raylar pırıl pırıldı. Başını eğdi. Yukarıda ikindi güneşinin bunaltıcı sıcağında uyuklayan o terk edilmiş, insansız, bomboş istasyonu düşünmek azap verici bir şeydi. 33 Nisan'ında aynı trenle gitmişti gene. Üzerinde tweed bir giysi vardı. Mistress Simpson kanda bekliyordu onu. Sanremo'da 15 gün beraber kalmışlardı. Sara, o bile daha iyiydi diye düşündü. Küçücük kararsız bir el avucuna sokuldu. Sara elini açtı ve Pablo'nun elini elinde hapsetti. Gözlerini indirdi ve çocuğa baktı. Pablo denizci yakalı bir gömlek giymişti. Başında keten bir şapka vardı. "Bana niye öyle bakıyorsun?" diye sordu. Sara başını çevirdi ve yola baktı. Kendini böylesine kaskatı hissettiği için dehşete düşmüştü. O küçük daha, küçücük bir çocuk diye düşündü. Gülümsemeye çalışarak yeniden baktı oğluna ama başaramadı. Çene kemikleri kenetlenmişti. Dudakları tahta gibi kupkuruydu. Çocuğun dudakları titremeye başlamıştı. Sara onun ağlamak üzere olduğunu anladı. Birden avucundaki eli çekti ve koşar gibi yürümeye başladı. Çocuk ağlamayı unutmuştu. Şaşkınlıkla, "Nereye gidiyoruz anneciğim?" diye sordu. "Bilmiyorum," dedi Sara. Sağdaki ilk sokağa saptı. Bomboş bir sokaktı bu. Bütün dükkanlar kapalıydı. Sara daha hızlı, daha hızlı yürüyerek tekrar saptı. Soldaki sokağa, karanlık suratlı, pis ve kule gibi yüksek evler arasında soluk soluğa yürüyordu. "Çocuk koşturuyorsun beni," dedi. Sara yanıt vermeden avucundaki küçük eli sıktı, çocuğu sürüklemedi, devam etti. Dümdüz geniş bir yola çıkmışlardı şimdi, bir tramvay yoluna. Yolun üzerinde ne tramvay ne otomobil görünüyordu. Yalnızca kapanmış, indirilmiş demir kepenkler ve limana doğru pırıl pırıl uzanıp giden raylar vardı. Bugünün pazar olduğunu düşündü ve kalbi burkuldu. Pablo'nun elini hırsla kavrayarak çekti. "Anneciğim," dedi, hıçkırdı çocuk. "Anneciğim." Annesine yetişebilmek için koşmaya başlamıştı. Ağlamıyordu. Küçük yüzü bembeyazdı. Gözlerinin altında mor gölgelerle Sara'ya şaşkın ve korkulu gözlerle bakıyordu. Sara birden durdu. Gözyaşları yanaklarından aşağı yuvarlanıyordu. Zavallı küçüğüm dedi. Zavallı, dünyadan habersiz küçüğüm benim. Birden önünde diz çöktü. Sonra, yıllar sonra ne olursa olsun, ne olursa olsun, ne önemi vardı şimdi? Şimdi şuracıktaydı işte. Ayaklarının dibine düşmüş, küçük, yuvarlacık gölgesiyle, suçsuz, ürkek ve çirkin, dünyada yapayalnızmış gibi bir hali vardı. İnsanoğlunun bütün şaşkın ıstırabını gözleriyle haykırıyordu. Dünyaya gelmeyi, o küçücük varlığıyla kendi istememişti ki. ''Niye ağlıyorsun?'' diye sordu çocuk. Babam gitti diye mi? Sara'nın gözyaşları bir anda kupkuru oldu. İçinden kahkahayla gülmek geliyordu. Ama Pablo'nun kuşkuyla, kaygıyla dolu gözlerini görerek başını çevirdi. Evet dedi. Baban gitti diye. Pablo, artık dönüyor muyuz diye sordu. Yoruldun mu? Ama daha var otele. Gel yavaş yavaş yürürüz. Birkaç adım attılar. Pablo birden durdu. Sanki ıstıraplı bir heyecanla parmağını uzattı. Bak, kocaman mavi sinemanın kapısındaki afişti bu. Yaklaştılar. Loş ve serin holden formol kokusu yayılıyordu. Kovboy filminin afişinde maske takmış bir atlı vardı. Elindeki tabancayla kim bilir nereye ateş ediyordu. Ateş, gene ateş, gene tabanca. Çocuk göğsü heyecanla inip kalkarak bakıyordu. Birazdan başına kaskı geçirecek, tüfeği eline alacak, maskeli haydutun yaptığı gibi koşacaktı odanın içinde. Çocuğu çekip götürmek cesaretini bulamadı kendinde. Başını çevirdi. Bilet satan kadın camlı odasında bekliyordu. Şişman, esmer bir kadındı. Gözleri ateş gibi parlıyordu. Gişede camın önünde vazoya konmuş çiçekler duruyordu. Duvara raptiyelerle Robert Taylor'ın bir resmini iliştirmişti. Salondan orta yaşlı bir adam çıktı geldi, gişeye yaklaştı. Kaçmış diye sordu. Kadın, 53 dedi. Ben de o kadar saydım dedi. Dün de 67 idi. Böyle güzel bir film. Üstelik devamı da var. Gişedeki kadın omuz silkti. Kimse evinden çıkmak istemiyor, dedi. Bir adam Pablo'nun yanında durmuştu. Derin derin soluyarak afişe bakıyordu ama baktığını görüyora benzemiyordu. Sapsarı yüzlü, iri kıyım bir adamdı. Üstü başı yırtılmıştı. Başında yer yer kanla lekelenmiş pis bir sargı, yüzünde yanaklarında kurumuş kararmış çamur izleri vardı. İri kocaman bir adamdı. Uzaktan geliyordu herhalde. Sara Pablo'nun elini yakaladı. Gel dedi. Kendini yavaş yavaş yürümeye zorluyordu. Çocuğu düşünerek ama canını koşmak, koşa koşa kaçmak istiyordu. Sanki biri arkasından bakıyormuş gibi acayip bir his vardı içinde. Önünde raylar parlıyordu. Asfalt sıcakta usul usul eriyor. Hava bir sokak lambasının çevresinde titriyordu. Pazar aynı pazar değildi şimdi. Kimse evinden çıkmak istemiyor. Şimdi, az önce, 3-5 dakika önce şu üst üste yığılı evlerin ardında pahalı sigara ve lavanta kokulu, canlı ve kalabalık caddeler hayal ediyordu. Bir sayfiye semtinin sessiz, huzurlu yolunda yürüyordu ama yanında görünmeyen ve çok yakında yaşam dolu bir kalabalığın varlığını hissediyordu. Bir küçük cümle yetmişti ve caddeler boşalmıştı. Bomboştu hepsi. Şu anda hepsi, sokaklar, caddeler, hepsi bomboş, bembeyaz, yapayalnız limana doğru uzanıp gidiyor, kör ve sağır duvarların arasında titriyordu. Anne dedi Pablo, o adam arkamızdan geliyor. Yok canım dedi Sara, o da bizim gibi yapıyor, dolaşıyor. Sola döndü, aynı yoldu bu, bitmeyecekmiş gibi görünen, kıpırtısız yol. Marsilya'da başıboş dolaşan tek bir yol vardı. Ve Sara bu yolda yürüyordu. Yalnız elinde bir çocukla ve bütün Marsilyalılar evlerinde kapalıydılar. 53 bilet. Gomez düşündü. Gomez'in gülüşünü. Evet tabii ya, bütün Fransızlar korkaktı. Ne olacak? Kimse evinden çıkmıyordu. Bu da doğaldı. Savaştan korkuyorlardı. Korkuyorlardı. Çok da haklıydılar. Ama Sara gene de kendini huzursuz hissediyordu. Adımlarını sıklaştırdığını fark etti ve yavaşlamaya çalıştı çocuğu düşünerek. ama çocuk onu ileri ileri çekiyordu. Kısık bir sesle, "Çabuk, çabuk anneciğim," dedi. "Ay anne," Sara öfkeyle, "ne oluyorsun?" dedi. "Hep arkamızdan geliyor." Sara dönüp baktı ve iri kıyım serseriyi gördü. Arkalarından geliyordu, kesin de bu. Kalbi göğsünde kocaman kocaman atmaya başladı. "Koşalım," dedi Pablo. Sara kan lekeli sargıyı düşündü ve birden döndü. Adam ani bir hareketle şaşkın durdu. Sisli gözleriyle bakarak yaklaşmalarını bekledi. Sara korkmuştu. Çocuk iki eliyle yapışmış, tüm gücüyle geri çekiyordu. Kimse evinden çıkmıyor. İstediği kadar bağırsın, haykırsın, imdada çağırsın, kimse gelmezdi burada. İri yarı serserinin ta gözlerinin içine bakarak sordu. "Bir şey mi istediniz?" Adamın dudaklarında acınacak bir gülümseme belirdi ve Sara'nın korkusu yok oldu. Adam, "Okuma biliyor musunuz?" diye soruyordu. Baştan başa yırtılmış, eskimiş, pis bir defter uzatıyordu. Sara elini uzattı, aldı. Bir askerlik cüzdanıydı bu. Pablo bacaklarına sımsıkı sarılmıştı. Küçücük bedeninin sıcaklığını duyuyordu. "Evet," dedi. Adam parmağıyla cüzdanı işaret ederek, "Burada ne yazılı olduğunu öğrenmek istiyorum," dedi. Morarmış ve yarı yarıya kapanmış, şiş gözüne rağmen iyi bir yüzü vardı. Sara bir an adama baktı, sonra cüzdana baktı. Adam utançla, "Ne kötü," diye mırıldandı. "Okuma bilmemek ne kötü." Dedi Sara, "bakın burada beyaz bir kağıdınız var. Montpellier'e gitmeniz gerek. Çağırmışlar sizi." Cüzdanı uzattı ama adam hemen almadı. "Savaş olacağı gerçek mi?" "Bilmem," dedi Sara. Düşündü, gidecek. Sonra Gomez'i düşündü, sordu. "Başınızdaki sargıyı kim sardı?" "Ben," dedi adam. Sara çantasını karıştırdı. Yanında iki temiz mendil ve çengelli iğne vardı. Sert bir sesle, "Şuraya kaldırıma oturun bakayım," dedi. Adam sessizce çöktü. Özür diler gibi gülümseyerek, "Bacaklarım ağarmış," dedi. Sara mendilleri yırttı. Gomez birinci sınıfta ayaklarını karşı kanepeye uzatmış. La Humanite okuyordu. Matthew'yu görecek, sonra Barcelona uçağına binmek için Toulouse'a gidecekti. Kanla lekelenmiş sargıyı çözdü. Sonra usul usul, küçük hareketlerle çekip ayırarak çıkardı. Adam hafifçe inledi. Alnının yarısını kaplayan kapkara yapışkan bir kabuk vardı başında. Sara mendili Pablo'ya uzattı. "Koş git, şunu çeşmede ıslat da getir." Çocuk uzaklaştığı için mutlu koşarak gitti. Adam gözlerini Sara'ya kaldırarak baktı. Ona, "Ben dövüşmek istemiyorum," dedi. Sara elini usulca adamın omzuna koydu. Ondan af dilemek isterdi. "Ben çobanım," dedi adam. Sara, "peki Marsilya'da ne işiniz var?" diye sordu. Adam başını salladı. "Dövüşmek istemiyorum ben." Pablo dönmüştü. Sara yarayı iyi kötü temizledi ve yeniden sardı. "Kalkın artık," dedi. Adam kalktı. Sara'ya şaşkın gözlerle bakıyordu. "Demek Montpellier'e gitmem gerek," dedi. Sara çantasını karıştırıyordu. 150 franklık iki kağıt çıkardı, adama uzattı. "Yol için," dedi. Adam hemen almadı. Ona dikkatle bakıyordu. Sara alçak sesle, acele acele, "Alın," dedi. "Ve olanak bulursanız dövüşmeyin." Adam paraları aldı. Sara elini kuvvetle sıktı. "Dövüşmeyin sakın," diye tekrar etti. "Dövüşmeyin. Ne yaparsanız yapın. Köyünüze dönün, saklanın, bir şeyler yapın, bir şeyler yapın. Ne yapsanız dövüşmekten iyidir, anladınız mı?" Adam anlamadan bakıyordu. Sara Pablo'nun elini yakaladı, döndü ve yürüdüler. Birkaç saniye sonra döndü baktı, adam durmuş. Onun az önce yere attığı kanlı, kirli paçavraya bakıyordu. Sonra eğildi, bez parçasını aldı ve cebine soktu. Ter tanecikleri alnından şakaklarına doğru yuvarlanıyor, burun kenarlarından kulaklarına kadar yanaklarında damla damla birikiyordu. Önce yüzünde böcekler geziyor sanmış, elinin tersiyle şöyle bir vurmuştu yüzüne. Eli ılık ılık damlacıkları ezmiş yaymıştı. Yol komşusu, "Allah kahretsin," dedi. "Bu ne sıcak be?" Sesi tanıdı. Blanchard'ı. Şişman, hayvan kılıklı çocuk. "Mahsus yapıyorlar," dedi Charles. "Vagonları saatlerce güneş altında bırakıyorlar." Bir sessizlik oldu. Sonra Blanchard sordu. "Charles, sen misin?" "Benim," dedi Charles. konuştuğuna pişman olmuştu. Blanchard çocuk gibi oynamaya bayılırdı. İnsanın üstüne doğru su tabancasını sıkıp sırılsıklam eder, kartondan kestiği koca koca örümcekleri çarşaflarına iliştirirdi. Burada da karşılaştık. Ya, dedi Charles. Dünya küçük. Charles suratın ortasına fışkıran bir suyla sallandı. Yüzünü sildi ve tükürdü. Blanchard gülüyordu. Eşşol eşek. Gülmeye çalışarak mendilini çıkardı, boynunu kuruladı. Gene su tabancası ha, dedi. Blanchard gülerek, ne sandın ya, dedi. Ama iyi yumuldun ha, tam suratının ortasına. Canını üzme, ceplerinde daha neler var, yolda iyi eğleneceğiz. Charles mutlulukla güldü. Ulan ne hergele tohumusun sen, dedi. Ne hergelesin sen. Blanchard'dan korkuyordu. Sedyeleri birbirine dokunuyordu. Bana bir bok yemek, sedyenin içine cam tozu mam tozu bir şeyler atmak isterse, elini uzatsa tamamdır. Kötü oldu bu, diye düşündü. Şimdi yol boyunca hep tetikte olması gerekecekti. İçin çekti ve tavana baktığını fark etti. Karanlık sıra sıra çiviler çakılmış, kubbe gibi bir şeydi tavan. Aynasını arkaya doğru bükmüştü. Ayna siyah bir yuvarlak cam parçası gibi simsiyahtı. Charles hafifçe doğruldu ve çevreye bir göz attı. Vagon kapısını ardına kadar açık bırakmışlardı. Sarışın bir aydınlık uzanmış yatan bedenlerin üzerinde koşarak, örtüleri büklüm büklüm kıvırarak, yüzleri soldurarak içeri doluyordu. Ama aydınlık bölge kapının pervazıyla bıçak gibi kesilerek sınırlandırılmıştı. Sağda ve solda hemen de katışıksız, dümdüz bir karanlık vardı. Namussuzlar, hamalları görmüşlerdi mutlaka, herifleri görmüşler ve en iyi yeri ayarlamışlardı. Bütün havayı, bütün aydınlığı onlar alacaktı. Hatta ara sıra canları çekerse dirseklerinin üstünde biraz doğrulsalar bir ağacın yeşilliğini bile görebileceklerdi. Kendini koyverdi, yorulmuştu. Gömleği sırılsıklandı. Bir yola çıksalardı. Ama vagon orada durup duruyordu. Kendi haline bırakılmış, güneşin alnında, acayip bir koku çürümüş samanla karışık, Hobigant losyonu yerden bir karış havada yayılmış kalmıştı. Bu acayip kokudan kurtulmak için boynunu uzattı, çünkü midesini bulandırıyordu. Ama birden ter bastı ve kendini yeniden yastıklara bıraktı. Koku burnunun üzerine kapanıverdi tekrar. Dışarıda raylar vardı, güneş vardı, hangarlara giden demir yolların üzerinde bırakılmış boş vagonlar vardı ve tozla bembeyaz kesilmiş otlar vardı. Çöl ötede, uzakta, daha uzakta gün pazardı. Burke'de bir pazar. Kumlarda oynayan çocuklar, kahvelerin terasında sütlü kahve içen aileler, içine ettiğimin dünyası diye düşündü. İçine ettiğimin dünyası. Vagonun öbür ucundan bir ses yükseldi. Dönis, hey Dönis! Kimse yanıt vermedi. Morris, orada mısın? Bir sessizlik oldu ve ses pişman ve kederli hüküm verdi. Allah'ın belaları. Sessizlik bozulmuştu. Charles'ın yanında biri inledi. Ne sıcak bu? Ve bir ses yanıt verdi. Soluk ve titrek bir ses. Bir ağır hasta sesi. Az sonra biraz serinlik gelir tren yola çıkınca. Birbirleriyle körlemesine konuşuyorlardı. Birbirlerini görmeden, tanımadan. Biri usulca güldü. Askerler de böyle gidiyor, dedi. Ve sessizlik yeniden bastırdı. Sıcak sessizlik, korku, azap. Charles birden beyaz iplik çoraplar içinde bir çift nefis bacak gördü. Sonra bakışları beyaz bir bluza kadar çıktı. Güzel hasta bakıcıydı bu. Vagona binmişti. Bir elinde bir valiz vardı, öbür elinde açılır kapanır bir sandalye. Keyifsiz bir gözle çevreye bakınıyordu. Delilik bu, dedi. Düpedüz delilik. Dışarıdan gelen renksiz bir ses, ne dediniz, diye sordu. Ne dediniz, ne? Bir an durup kafanızı işletseydiniz, kadın hastalarla erkeklerin bir araya konamayacağını düşünürdünüz. Bize nasıl getirdilerse öylece koyduk. Peki ben bunlara nasıl bakabilirim? Birbirlerinin gözü önünde. Vagonlara yerleştirilirken burada bulunsaydınız madem öyle. Ben aynı zamanda dört yanda birden olamam ya, bagajları yerleştirmekle uğraşıyordum. Ne belalı işler be. Ne sandınız ya? Bir sessizlik oldu. Sonra hasta bakıcı, "Lütfen arkadaşlarınızı çağırın da erkekleri en gerideki vagona taşıyalım," dedi. "Çok akıllısınız," dedi dışarıdaki ses. "Fazla mesai siz mi ödeyeceksiniz yoksa?" Hasta bakıcı sert bir sesle, "Şikayet edeceğim sizi," dedi. "Pekala, şikayet edin bebeğim, şikayet edin. Ama şimdi dırıltı istemem. Anladınız mı?" Hasta bakıcı omuz silkti ve döndü. Dikkatli adımlar atarak yerde yatmış bedenlerin arasından geçti ve açılır kapanır sandalyesine, Charles'ın yakınına bir yere, aydınlık dikdörtgenin bir kenarına oturdu. "Hey Charles," dedi Blanchard. Charles ürpererek, "Ha," dedi. "Karılar var burada." Charles yanıt vermedi. Blanchard sesini yükselterek, çişim gelirse ne halt edeceğim?" diye sordu. Charles öfke ve utançla kıpkırmızı kesildiğini hissetti ama cam tozunu düşündü ve usulca suçlu suçlu güldü. 25. ayrımın sonu, sayfa 210.